أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. Enam suresinin ayetler üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. 65. ayetten başlayacağız. Birkaç öncesinden ayetleri şöyle sadece meal olarak hatırlayalım. Allah-u Teala Enam suresinin ayetlerinde varlığının, birliğinin, kudretinin izlerini, eserlerini, delillerini kullarına yaşadıkları hayattan, çevrelerindeki varlıklar üzerinden hareketle düşünmelerini sağlayacak dersler veriyordu. 60. ayette Allah Teala uykuyu bir ders olarak önümüze sundu. Geceleyin uykudayken bizi bir tür öldürenin kendisi olduğunu bildirdi ve onun üzerinden dersler almamızı emretti. Hızlıca 60, 61, 62, 63 ve 64. ayetlerin meallerini hatırlatayım. 65. ayetten devam edeceğiz. Bu kadar geriye dönüşümüzün sebebi de konunun bir bütünlük içerisinde akıyor olması. Şöyle buyuruyor Allah Teala 60. ayette: sizi geceleyin öldüren, yani uyutan ve gündüzün güç yetirip etkilemekte, yani yapıp kazanmakta olduklarınızı bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten, uyandıran Allah'tır. Sonra en son dönüşünüz yine Allah'adır. Sonra yapmakta olduklarınızı size o haber verecektir. O kulları üzerinde, bu 61. ayet, kahredici olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz onun hayatına son verirler. O elçiler bu işleri yaparlarken kesinlikle kusur etmezler. Yani ne eksik ne fazla, ne erken ne geç, tam Allah'ın emrettiği şekilde gerçekleştirirler. 62. ayet, sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnız O'nundur. Ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır. 63. ayet, de ki sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır? Biz burada karanlıklar kelimesinin karada ve denizde, belki buna isterseniz sonradan havayı da ekleyin, yani insanların yaşadıkları her yerde insanları kuşatan başlarına gelen sıkıntılar diye açıklamıştık. Sizi açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz diyorsunuz. 64. ayet, de ki ondan, yani o dua edip kendisine sığındığınız felaketten, sıkıntıdan, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız diye sıkıntı zamanlarında Allah'a dua edip Allah'a yönelip sıkıntı başından gittiğinde Allah'a yalvardığını, ondan yardım istediğini unutanları uyardı, kınadı. 65. ayetten devam ediyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: kul huvel kadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevkikum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şi'an ve yuziqa ba'dakum be'se ba'd. Şimdi hastalığından dolayı Allah'a sığınan, hastalığı geçince Allah'a sığındığını unutan, bir ölüm felaketi karşısında, bir deprem felaketinde, bir geçim sıkıntısında, bu ister ekonomik geçim sıkıntısı olsun, ister evdeki ya da ailedeki arkadaşlar arasındaki, akrabalar arasındaki geçimsizlik sıkıntısı olsun, bir geçim sıkıntısından Allah'a sığınan, sonra bu problemi atlattıktan sonra Allah'a dua ettiğini, Allah'tan yardım dilediğini unutan ve başarıyı kendinden ya da Allah'ın dışında başka varlıklardan bilen, buna benzer bütün sıkıntılarda Allah'a dönen ama sıkıntı geçince Allah'a yalvardığını unutan insanlara Allah Teala şu hatırlatmayı yapıyor. Yani bir sıkıntıdan kurtuldunuz diye mutlak anlamda iyiliği elde ettiğinizi zannetmeyin. Denizdeki dalgalanmadan kurtulursunuz. Allah size başka bir felaket verebilir. Hastalıktan kurtulursunuz da sizi beklemekte olan birçok kaza vardır. Bir kazayı atlatırsınız da sizi beklemekte olan efendim aile geçimsizlikleri vardır. Siz bir aile geçimsizliğini atlatırsınız da sizi beklemekte olan bir doğal afet vardır. Der ki yani özetle Allah Teala, de ki onlara, o Allah size altınızdan veya üstünüzden, yani yerin altından veya sizin üzerinizden azap göndermeye, felaketler göndermeye gücü yetendir. Başka başka felaketlerle de karşılaşabilirsiniz. Mesela Allah sizin grup grup parçalanmanıza, çeşitli sebeplerden dolayı taraftar gruplarına bölünmenize, sonra da her grubun diğerine saldırarak birbirine eziyet ettiğini tattırmasına da engel olamayabilirsiniz. Allah size böyle bir felaket de gönderebilir. Yani niye unutuyorsunuz ki Allah'a döndüğünüzü? Niye unutuyorsunuz Allah'a yalvardığınızı, Allah'tan yardım istediğinizi? Bunu aslında cümleyi tersinden de söyleyerek okuyabiliriz. Yani Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz hastalıklarınızdan. Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz başınıza gelen felaketlerden. Bireysel, ailevi, toplumsal veya tabii karşınıza çıkan, başınıza gelen bütün felaketlerden, belalardan Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz. Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz de şöyle anlamayı tavsiye ederim. Şöyle anlamamızda fayda var gibi görünüyor. Bu Allah'ın doğrudan ilahi müdahalesiyle de gerçekleşebilir. Yani Allah'ın doğrudan bir hastalığa şifa bahşetmesiyle de olabilir. Allah'ın kullarına şifa yollarını öğretmesiyle de olabilir. Allah'ın bir doğal afetten insanları doğrudan ilahi yardımını göndererek korumasıyla da olabilir. Bu doğal afetlerden nasıl korunacağını bize öğretmesiyle de olabilir. Onun yollarını sabitleştirmesiyle de gerçekleşebilir. Allah'ın insanlar arasındaki geçimsizlikleri, kalbi problemleri, psikolojik sorunları, muamelat problemlerini ilahi bir lütufla kendisinin o yüce gücüyle doğrudan çözmesiyle de olabilir. Bunun nasıl gerçekleşeceğinin yollarını insanlara öğretmesi, kullarını bu yolları uygulamaya muvaffak kılmasıyla da gerçekleşebilir. Yani Allah'ın yardımı bize her şekilde ulaşır. Bazen görüp takip edemeyeceğimiz, hesap edemeyeceğimiz yollarla da ulaşabilir. Bunu çok tatmışızdır, çok yaşamışızdır. Yani bir hastadan umudunuzu kestiğiniz bir zamanda doktorları da şaşırtan bir şekilde, hatta bazen açıklanamaz bir şekilde hızla şifa bulduğuna birçok defa tanık oluruz. İnsanların mesela şöyle dışarıdan baktığında, yahu bu kazadan kimse sağ kurtulamaz dedirttirecek kadar ağır bir kazadan, ağır hasarlı bir kazadan öğreniriz ki arabanın içerisinde oturanlar hiçbir zarar görmeden de kurtulmuş olabiliyorlar. Bunun da birçok örneğini görürüz. Mantıklı bir açıklaması yoktur. Araba buruşmuştur, yamyası olmuştur, araba takla atmıştır. Arabadaki her şeyin birbirine girmiş olduğunu görürsünüz ve bedenler de parçalanmış olması gerekiyor. Bakarsınız çok tuhaf, açıklanması zor bir şekilde bir bahane elbette ki bulur insan zihni buna, ama bir yol bulunur, bir açıklama bulunur. Bazen bulunamaz. İçindeki yaşayanların sapasağlam kurtulduklarını görürsünüz. Evet, Allah'ın yardımı bazen böyle de gelir. İki kişi arasındaki bir problemi çözemezsiniz. Bazen kilitlenir kalırsınız. Sonra birden ne olduğunu açıklayamayacağınız şekilde taraflardan birisi inat edip durmakta olduğu noktadan vazgeçiverir. Aramayan bir bakarsınız arayıverir. Yüzünüze bakmayan elinize uzanıverir. Allah kalplerin sahibidir ve bütün bu problemler böyle bizim hesap edemediğimiz yollardan da gerçekleşebilir. Ama Allah'ın kullarına yardımı sadece böyle hesaplanamayan ilahi müdahaleler şeklinde gerçekleşmez. Hatta Allah'ın kullarına yardımı daha çok şu sayacağımız ikinci yolla gerçekleşir. Allah kullarına mesela Hidayetleri için peygamber gönderir. Allah kullarına hidayetleri için kitap indirir. İnsanların hidayetlerine vesile olması için, hidayet yollarını tanıtması için peygamberin izinden giden iyi bir Müslümanla karşılaşmasını sağlar. Eline iyi bir kitap geçmesini sağlar. Ne bileyim, etkileneceği güzel bir film karşısına çıkartır. Yani Allah kurtuluşun yolunu çıkartabilir karşısına, ki çoğu zaman yardım böyle gerçekleşir. Hastalığın tedavi yollarına yönlendirir. Afetin önlenmesi veya afetin tehlikesinin zararının giderilmesi yollarına yönlendirir. Bilinmeyen bir problemin bilinebilir yollarının kapılarını açar. Allah'ın yardımı böyle de gerçekleşir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her türlü görünür ve görünmez yollarla Allah'ın yardımına sığınırsanız Allah problemlerinizi giderir. Altınızdan ve üstünüzden felaketler gelebilir. Alttan gelen felaketler deprem olabilir. Efendim, sel felaketi olabilir, yangın felaketi olabilir. Üstünüzden gelecek olan felaketler, yağmurun, karın bir fırtına şeklinde, bir azap şeklinde gerçekleşmesi olabilir. Hesaplayamadığınız başka afet yollarıyla gerçekleşebilir. Ama onun dışında altınızdan gelen felaketler, mesela yönettiğiniz kişilerin size baş kaldırması şeklinde de gerçekleşebilir. Evladın anne babasına isyan etmesi şeklinde, çalışanın işverenine itaatsizlik etme veya onu aldatması şeklinde, yönetilenlerin yönetenlere isyan etmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Ve bu bir üst kademedekiler için gerçekten bir azaptır. Kontrol edilemediği sürece de azap olma özelliğini sürdürecektir. Üstten gelen azabı da böyle bu okuduğumuz şekilde tersinden okuyabiliriz. Yani yönetenlerin yönetilenlere yaptığı baskı da bir azaba dönüşebilir. Anne babanın çocuklarına haksız muamelesi, baskısı olarak da görülebilir. İşverenlerin işçilerini ezmesi şeklinde de görülebilir. Yani hem bizim etrafımızı sarmalayan ve bizim hayatımızı çok kötü etkileyen felaketler şeklinde Allah bize azaplar gönderebilir. Hem de yaşadığımız hayattaki sosyal ilişkilerimizi bir azaba da dönüştürebilir Allah. Yani ne diyoruz? Bu ayet ne demek istiyor? Bu ayetin anlattığı, bizim anladığımız kadarıyla şu. Allah'a yöneleceksiniz. Allah'a dua edeceksiniz. Kendinize çok güvenmeyin. Kendi gücünüzü çok gözünüze abartmayın. Güvendiğiniz insanları gözünüzde çok büyütmeyin. Falanca adam varsa problem yoktur. O adam herdir problemi çözer demeyin. Devletinizi gözünüzde çok büyütmeyin. Babanızı gözünüzde çok büyütmeyin. Bilimsel müdahalelerinizi veya gelişmelerinizi gözünüzde çok büyütmeyin. Teknolojik ön hazırlığınızı gözünüzde çok büyütmeyin. Bütün bunları yapın, yapmayın değil. Bütün bunlara yapın ama Allah'a dua etmeyi unutmayın. Allah size eğer muvafakat yollarını, başarı yollarını açmazsa hiçbirisi bir işe yaramayabilir. Felaketlerden kurtulduğunuz zaman da Allah'a dua ettiğinizi unutmayın. İnsanlara da bir teşekkürünüz olsun. Maddi yollara da bir iltifatınız, bir itibarınız olsun. Ama kulluğunuz Allah'tan başkasına olmasın. Uyarısını çıkartalım buradan. Undur keyfe nusarrifu'l ayati leallehum yefkahun. Son kelimeye lütfen özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bir bak, belki onlar kavrarlar, kavrayışları ortaya çıkar, ince bir anlayış sahibi olurlar diye ayetleri ne kadar geniş geniş anlatıyoruz. Son kelime oldukça önemli dedim. Yefkahun kelimesi. Yani Allah kullarının ince bir anlayış sahibi olmasını istiyor. Ezberlediğiniz bilgilerle, duyduğunuz sözlerle, alıştığınız yollarla her zaman yolunuzu bulamayabilirsiniz. Anlatılanlardan da, okuduklarınızdan da, yaşadıklarınızdan da sonuçlar çıkartmaya çalışın. Verilen mesaj anlaşıldığı kadarıyla böyle bir şey. Bir daha ifade edeyim mi? Dinlediklerinizle yetinmeyin. Dinlediklerinizden dersler çıkarın. Okuduklarınızla yetinmeyin. Okuduklarınızdan kendiniz yeni sonuçlar, incelikli anlayışlar üretin. Yaşadığınız şeyleri sadece yaşanmış bir olay olarak bırakmayın. Yaşadığınız şeyleri en önemli bilgi kaynağı gibi didik didik irdeleyin ve yaşadığınız hayat tecrübesinden güzel sonuçlar, sağlam anlayışlar çıkartın. Allah'ın kullarından istediği, onlara emrettiği özelliklerden bir tanesi bu. 66. ayet: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ. Resulullah Aleyhisselam'a sesleniyor. Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında, dediğim gibi daha önce, dini anlatan herkese sesleniyor. Bu anlattıklarımız hak olduğu halde, apaçık gerçekler olduğu halde, senin kavmin bunları yalanladı. Neden yalanladılar? Çünkü işlerine gelmeyince insanlar en açık gerçekleri bile göz ardı etmeye hazırdırlar. Sıkıştığın zaman Allah'a dua etmemiş miydin kardeşim? Ama kul bunu kabul ederse, inkarcılar bunu kabul ederse hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Ona bir kaçamak yolu bulur. Ya kendimde değildim, aklım başımda değildi, ne dediğimin farkında değildim gibi kendini daha da kötü duruma düşürecek, suçlu pozisyona düşürecek olan cümlelerle kendilerini kurtarmaya, aklamaya çalışabilirler. Bütün bu anlattıklarımız hak değil mi, gerçek değil mi? Yani Allah'ın birçok açıklanamaz yardımını hayatınızda yaşamıyor musunuz? Siz ya da bir sevdiğiniz bir kazadan sizi hayrete düşürecek şekilde kurtulduğu olmadı mı? Siz ya da tanıdıklarınızdan, sevdiklerinizden umudunuzu kestiğiniz, canınızın artık sıkıldığı, takatinizin bittiği bir noktada birdenbire bir şifa bulduğunu görmediniz mi? İkili ilişkilerinizin düzeldiğine tanık olmadınız mı? Allah'ın yardımını, lütfunu birçok defa yaşamadınız mı? Evet, yaşadınız. Bu bir gerçek değil mi? Evet, bu bir gerçek. Ama eğer bu gerçeği görürlerse nimetin sahibini de görmek zorunda kalacaklar. Nimetin sahibini görmek demek şükretmeyi zorunlu kılacak. Yani kul olmak zorunda kalacaklar. Ama inkarcılar nefislerine göre yaşamak istiyorlar. Arzularının peşinde gitmek istiyorlar. Aklın ve vahyin yol göstericiliğinde, ilahi kitabın ve peygamberin yol göstericiliğinde yaşamayı istemiyorlar. O yüzden hem ilahi uyarıyı, yani kitabı ve peygamberi, hem de aklın onlara gösterdiklerini ellerine tersiyle itiyorlar. Nefislerinin peşine takılıp yaşamaya devam ediyorlar. Bu anlattıklarımız apaçık gerçek olduğu halde senin kavmin bütün bunları yalanladı. Kul, şimdi sen onlara de ki ey peygamber, lestu aleykum bi vekil. Ben sizin üzerinize vekil olarak gönderilmedim. Yani hesabınızı ben sormayacağım. Anlatıyorum. İşinize geldiğinde Allah'a yöneliyorsunuz. İşiniz biter bitmez, yani bir ferha kavuşur kavuşmaz, hemen Allah'tan bağınızı koparıyor ve arzularınızın esiri, Allah'tan başkalarının kulu kölesi haline geliyorsunuz. Ne yapayım? Sizi yargılayacak olan ben değilim. Cezalandıracak olan ben değilim. Sizin yerinize hesap verecek olan da ben değilim. Vekil kelimesinin izahını yapmaya çalışıyorum. Onlara de ki ben sadece uyarırım. Peygamberin bütün vazifesi bundan ibarettir. Peygamberin izinden giden insanlara Allah'ın dinini, hakkı, hakikati, apaçık gerçekleri anlatan herkes bunu içine bir yerleştirsin, içselleştirsin. Bunu sabit bir fikir olarak kafasının en önemli yerine kaydetsin. Davranışlarımıza yön verir hale gelsin. Şunu bilelim ki biz sadece anlatırız, uyarırız, yolu gösteririz, gerçekle karşı karşıya bırakırız. Ondan sonra da deriz ki, demeliyiz ki, kardeşim yamukluk yapıyorsunuz. Affedersiniz, kaba bir laf oldu ama yani yamukluk yapıyorsunuz. Hayatınız çelişkilerle dolu. Bir yandan başınız sıkıntıya girdiğinde, içinden çıkamadığınız bir derdiniz olduğunda Allah'a yöneliyor, Allah'tan yardım diliyor, Allah'a kul olacağınız sözünü veriyorsunuz. Bir yandan da rahatlar rahatlamaz hemen dünyanıza dalıyor, Allah'ı unutuyor, Sanki Allah'a dua etmemiş gibi devam edip gidiyorsunuz. Evet, öyle mi? Evet, öyle olsun. Bu benim işim değil. Ne ben yargılarım, ne ben cezalandırırım, ne de ben sizin yerinize hesap veririm. İşim sadece duyurmaktı, duyurdum. Anlatmaktı, anlatırım. Ha bir de Hazreti Peygamber'in konumundan kaynaklanarak bir parantez açalım. Vazifemiz doğruyu bir yandan da yaşayarak göstermekti ya. Evet, yaşarım ve gösteririm. Olabildiği kadar güzel örnek olurum. Yani örnek olmak da peygamberin vazifesi, olabildiği kadar örnek olmak da peygamberin izinden gidenlerin işi. Elbette ki Hazreti Peygamber'den sonraki hiçbir Müslüman Allah tarafından örnek makamına tayin edilmemiştir. Ama bir yandan da insanlara din anlatmanın tabii bir görevi diyelim. İnsanlar din dinledikleri kişilerden dine uygun davranış beklerler. Eğer din anlatan kişilerin bizzat kendilerinde anlattıkları dine uygun davranışlar yoksa maalesef ki etkileyiciliği azaltır ve insanlar onlardan dinleseler bile etkilenmezler. Çünkü çoğu insanın içinden sesli veya sessiz şöyle bir tepki geçer. Ben bu doğru olsaydı önce senin yapman lazımdı. Bu eğer güzel bir şey olsaydı önce sen de görmem lazımdı. Kelin merhemi olsa başına sürer. Anlattığın şey vazgeçilmez bir ilaçsa niye kendin kullanmıyorsun? İçinden sesli veya sessiz böyle itirazlar gelir. O yüzden elbette ki kendimizi örnek kişi olarak sunmayız. Ama din anlatan insanlar anlattıkları dini bir yandan da birazcık da olsa göstererek de duyurmayı başarmalılar. Bundan sonrası bizim işimiz değil. Bundan sonrası tamamen Allah'a ait bir karardır. Hesap soracak olan Allah'tır. Cezalandıracak Allah'tır. Her bir kulu kendi yaptığından sorumlu tutacak yine Allah'tır. Evet, 67. ayete geçiyoruz. Likülli nebe'in müstakar. Derlerse ki Allah'ın azabından söz ediyorsun. Hani ne zaman gelecek bu azap? Derlerse ki efendim İslam'ın yeryüzüne hakim olacağından söz ediyorsun. Yani iki taraflı haberler veriyoruz ya. Haberlerimizden bir tarafı tehdit etmeye yönelik. Diyoruz ki Allah'a karşı gelenler Allah'ın azabıyla karşı karşıya gelecekler. Allahu Teala insanlara mühlet verir ama ihmal etmez. Gecikmesi sizin gözünüzle bir gecikmedir. Gecikme bir şeyin gelme vaktinin, gerçekleşme vaktinin bilinmesine bağlıdır. Ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili bir vakit tayin etmediğiniz bir konuda gecikti ya da erken oldu zaten diyemezsiniz, saçma olur. Bir şey için erken ya da geç diyebilmeniz için önce vaktinin tayin edilmiş olması, biliniyor olması gereklidir. E Allah Teala size şu gün şu saatte azap edeceğim demedi. Şu tarihte azap edeceğim demediği gibi şu tarihte mükafat vereceğim de demedi. Allah Teala sadece bize mutlak gerçeği bildiriyor. Diyor ki şöyle şöyle şöyle davranışlar yapanları, Allah'tan kopuk yaşayanları azabımla karşılaştıracağım. Derlerse ki ne zaman olacak bu iş? De ki onlara ey peygamber, likülli nebe'in müstakar. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Vakti gelince olacaktır. Ve sevfe ta'lemune. Siz onu vakti gelince bileceksiniz. Bu yönüyle de Allah Teala'nın kullarına azabın vaktini söylememiş olması aslında yine Allah'ın bir rahmetidir. Çünkü kulların sürekli fırsatı kullanmasını sağlamaktadır Allah. Al sana fırsat diyor yani. Yarın da değerlendirebilirsin bak. Her yeni gün yeni bir fırsattır. Bu sayfanın başındaki ayetle bağlantılandıralım. Yani her uykudan uyandığınız gün Allah'ın size yeniden bir yaşama fırsatı verdiği gündür. İşte tövbe etme fırsatı, işte kendini düzeltme fırsatı. Olaya böyle bakabilirsiniz. Ama bu gerçekleşecektir. Ne zaman? Ne zaman hocam Rabbim biliyor. Efendim çok uzadı. O çok uzadı diye bir şey yok. Allah Teala başka ayetlerde bize bazı bilgiler veriyor. Allah'ın katında bir gün insandan hesapladıklarından bazen 1000 yılın karşılığıdır. Allah'ın katında bir gün bazen kulların hesapladıklarıyla 20.000 yılın karşılığıdır. Allah'ın katında bir gün bazen kulların hesaplarıyla 50.000 yılın bir karşılığıdır. Zaten biz de kendi dünyamızda gün kelimesini, zaman kelimesini mutlak anlamda kullanmıyoruz ki. Duruma göre değişik anlamlar yüklüyoruz. Yani geçmiş hayatının çok kötü geçtiğini anlatmak isteyen birisi gün görmedim dediğinde, gün görmedim dediğinde, hayatında hiç 24 saatlik bir dilimi mutlu geçirmediğini söylemek istemiyordur ki. Hayatının bir dönemini kastediyordur. Gün bazen bizim dilimizde de dönem anlamına gelir. Gün gelecek, işte bu hakikatin her tarafta konuşulduğunu göreceksiniz diyen birisi o 24 saatlik zaman dilimini kastetmiyordur. Bir dönem gelecek demek istiyordur. Allah Teala bir zaman gelecek ve bu yaptıklarınızın cezasını tadacaksınız diyorsa, Peygamber aleyhisselam çıkıp da insanlara, ey insanlar bakın Allah'a verdiğiniz sözde durmuyorsunuz, sahtekarlık yapıyorsunuz, hem ona dua ediyor hem sıkıntıdan kurtulunca Allah'a dua ettiğinizi unutuyorsunuz, gün gelecek karşılığını görecek, azapla karşılaşacaksınız deyince, oradaki günden kasıt illa tarihi verilmiş bir gün olması gerekmiyor. Ama şunu bir kez daha hatırlatıyoruz kafirlere: her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır ve zamanı geldiğinde kesinlikle gerçekleştiğini hepiniz görecek, hepiniz bileceksiniz. 68. ayetimiz: وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ. Şimdi bu ayete geçtik. Bu ayetle birlikte şimdi dikkat edelim. Yukarıdaki ayetlerde peygamberine Allah Teala kafirlere neyi uyarması gerektiğini söylüyordu. Şu uyarıyı yap onlara diyordu. Görevi yapması gereken kişi peygamber ama sözün muhatabı karşıdakiler, yani kafirler, inkarcılar, yalanlayıcılardı. Şimdi 68. ayette Allah peygamberinden bir iş yapmasını istiyor. Sözün muhatabı doğrudan peygamber, sözün muhatabı doğrudan peygambere iman etmiş olan bizler. Allah bize doğrudan sözü yönelterek bir emir veriyor. Artık tekrar tekrar oldu cümle ama önemli olduğu için tekrarlıyorum. Sözün muhatabı bu ayette iman edenler biziz. Diyor ki Rabbimiz, ayetlerimizi oyun eğlence gibi kullananlar, ayetlerimizden saygısızca söz edenler, ayetlerimizi, Allah'ın ayetlerini, sözlerini değersiz bir şeymiş gibi konuşanlar, onun değerini alçaltarak, ona hakaret ederek, ona saldırarak konuşanlar var ya, eğer bir grup kafir, bir grup yalanlayıcı, bir grup azgın ya da zalim bir yerde Allah'ın ayetlerine sataşıyorlar, öyle konuşuyorlarsa, o zaman ey mümin, sen sakın onların yanında durmaya devam etme. Hemen onlardan uzaklaş. Yapman gereken birinci iş şu: İnsanlar, zalim insanlar, kafir insanlar, yalanlayıcı insanlar, haddini bilmez azgın insanlar bir yerde Allah'ın ayetlerinden, dininden, yaratılışından, peygamberinden, kitabından, ahiretten, cennetten, cehennemden saygısızca söz ediyorlarsa, onları yalanlıyorlarsa, onları hafife alıyorlarsa, bakın inkar ediyorlarsa demiyor ayet. Özellikle buraya dikkat çekmek gerekiyor. İnkar ediyorlarsa değil. İnkar ediyorlar zaten, adamlar inkarcı. Adamlar zaten inkar ediyorlar. Kafirler, zalimler, haddini bilmezler zaten o vaziyetteler. Ama burada üslup çok kötü. Aşağılıyorlar. Saldırgan bir dil kullanıyorlar. Kitaptan bahsederken, Allah'tan, peygamberden, ahiretten bahsederken seviyesiz, edepsiz bir şekilde sataşıyorlar. Onu oyun eğlence malzemesi gibi hakir kullanıyorlar ise Sen o gruptan uzaklaş diyor Allah. Orada durma. Neden? Çünkü artık orada ciddi konuşma zemini kaybolmuştur. Orada ağız kavgası yapılacak bir ortam oluşmuştur. O sana bir şey söyleyecek, sen ona bir şey söyleyeceksin. O sana bir şey söyleyecek, sen ona bir şey söyleyeceksin. O sana hakaret edecek, sen ona hakaret edeceksin. O senin Rabbine dil uzatmaya kalkacak. Sen onların tanrılarına dil uzatacaksın ki ayet de yasaklanmıştır, hatırlayın. Ayet de yasaklanmıştır. Ama yani karşımdaki benim inandığım Allah'ıma dil uzatmaya kalktığında, hakaret etmeye kalktığında duygusal olarak ben de etkileneceğim, tepki göstereceğim. Ben de onu kere çatmaya başlayacağım. Nasıl benim onların sövmeleri benim öfkemi artırıyorsa, benim sövmem de onların öfkesini artıracak. Tarafgirlik giderek artacak. Seviye iyice kaybolup gidecek ortadan ve böyle bir yerde hak ortaya çıkmaz. Hayırlı bir sonuç da ortaya çıkmaz. O zaman ağız dalaşına girmeyeyim, yanlarında durayım. Bu sefer de senin kendi dinine, imanına ve kutsal değerlerine saygılı tutumun zedelenecek. Ne kendinle çeliş, ey mümin, ne kendinle çelişkiye düş, ne iç kavgaları yaşa, içinden sıkılıp durma. Ne gerek var, ne çekiyorsun mübarek o ortamı yani. Kalk git diyor Allah Teala, uzaklaş onlardan. Ne zamana kadar? Bir daha görüşme onlarla. Öyle demiyor işte bakın. Ayetin devamı öyle demiyor bize. Ne zamana kadar? Hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka bir konuşmaya geçinceye kadar, başka bir söze geçinceye kadar. Yani ayetlerle alay ediyorlarsa, Kur'an'dan saygısızca söz ediyorlarsa, Peygamber Efendimiz'e saygısızca söz ediyorlarsa cevap bile verme. Benim anladığım ayetlerden, tefsirlerden öğrendiğimiz kadarıyla bu. Buna bazen cevap vermen bile gerekmiyor. Bazen karşımızdaki kafirlerin, inkarcıların, yalanlayıcıların kalitesi çok düşüyor. Gerçekten çok düşüyor. Biz siyer kitaplarından okuduğumuz kadarıyla şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'in karşısındaki Mekke'nin müşrikleri veya Medine'nin müşrikleri, hatta Medine'nin münafıkları, Medine'nin Yahudileri, Peygamber Aleyhisselam'ın kişisel hayatıyla ilgili, aile hayatıyla ilgili falan ahlak dışı sözlerle tartışma çıkartmıyorlarmış. Tartışmalar daha çok fikir zemininde cereyan ediyormuş. Tartışmalar daha çok inanç konuları üzerinden gerçekleşiyormuş. Böyle bir ortamda tartışmanın bile bir değeri olur. Ama bazen bakıyorsunuz karşınızdaki birisi Hazreti Peygamber'in neyi getirdiği üzerinden Hazreti Peygamber'in neyi getirdiği üzerinden tartışma çıkartmak yerine neyi tebliğ ettiğini tartışmak yerine Hazreti Peygamber'in hayatından kendince çok edepsiz, çok saygısız, hakaretamiz bir takım ipuçları yakalayıp o tür çıkarımlar yaparıp Peygamber'in özel hayatı üzerinden onu aşağılayan konuşmalar yapmaya başlıyor. Yahu bu konuşma, bu tartışma bir hak getirecek bir tartışma değildir. Niye muhatap kabul edeceksiniz ki yani? Çünkü söyleyeceğiniz her söze karşılık verecekleri bir saygısız söz var. Allah'ın kitabının ne mesaj verdiğini tartışmak yerine Allah'ın kitabıyla ilgili hakaretamiz sözler, saygısız saçma sapan sözler, Allahu Teala'nın mutlak hakimiyeti, mutlak ilmi, mutlak kudreti üzerinden konuşmak yerine, birliği, tekliği üzerinden konuşmak yerine, Allah'la ilgili sanki böyle Allah'tan korkuları yokmuş, Allah'la mücadele edebileceklermiş gibi hafife alan, tartışmalar çıkartan tiplerle karşılaşıyoruz ki benim gördüğüm kadarıyla önceki yüzyıllarda olmadığı kadar içinde bulunduğumuz yüzyılda yaygın bir hale geldi. Kafirler kaliteyi çok düşürdüler. Münafıklar maalesef kaliteyi çok düşürdüler. Haddini bilmezlik artık adına özgüven denilen bir şeye dönüştü. Bir daha söyleyeyim. Haddini bilmezliğin, terbiyesizliğin, edepsizliğin adı bizim yüzyılımızda özgüven oldu çıktı. Her cümleyi söyleyebiliyor olmayı bir takım insanlar zannediyorlar ki özgüveni yüksek bir konuşmadır. Böyle seviye düştüğü zaman Hakarethamiz konuşulduğunda, saygısız konuşulduğunda Allah Teala diyor ki ağız dalaşına girme onlarla. Konu başka bir tarafa çekilinceye kadar onlardan uzaklaş. Hepten terk etme. Çünkü sen terk eder gidersen bunlara kim anlatacak? Bunları kendi kendilerinden bırakacağız. Kendi hallerinden bırakacağız. Yok diyor Allah Teala. Sadece başka bir konuya geçinceye kadar. Ama sen kendin orada durma. Ve imma yunsiyenneke şeytanu olur ha. Bazen unutursun. Böyle bir şeyin unutulması şeytandandır. Bakın bir daha söylüyorum. Hak bir şeyin unutulması, hayır bir davranışın unutulması şeytanın fitnelerinden bir fitnedir. Eğer şeytan sana oradan kalkıp gitmeni, orayı terk etmen gerektiğini unutturursa, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah Teala ısrarlı bu konuda, ısrarla tekrar aynı duruma döndük. Eğer sana şeytan unutturursa, hatırlar hatırlamaz. Aklın başına gelir gelmez hemen oradan uzaklaş. O zalimlerle beraber oturma. Eğer onlar bu hakaret tavırlarını, aşağılık tavırlarını, saldırgan tavırlarını sürdürürken o konuşma esnasında onlarla oturmaya devam edersen o zaman senin de o zalimlere benzeme, kalbinin onlara meyletme veya kalbinin onlardan etkilenme tehlikesi ortaya çıkar. Sakın zalimlerle beraber olma. Hadi diyelim sen etkilenmedin. Kafirler havaya girerler yahu. Adamın yanında dinine sövdük. Adamın yanında peygamberine sataştık. Adamın yanında en kutsal değerlerini aşağıladık. Gıkını bile çıkaramadı. Nasıl ezdik diye sevinmelerine sebep olmana da gerek yok. Yüz çevir uzaklaş git. Ne onlarla beraber onların seviyesine düş. Birçok ayette hatırlatılan şeyi unutmayın. Allah Teala bize bir şey öğretiyordu. Mümin tavrı. Ve izâ hâtabahumul câhilûne kâlû selâmen. Cahiller onlara sataştıklarında selam derler. Yani İslam'ın öğrettiği o aziz, o vakur tavrı sergiler. Cahillere bulaşmadan oradan uzaklaşır giderler. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 69. ayet konunun devamıyla ilgili güzel bir bilgi. Tamam. Takva sahipleri için onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Yani ben onları bu hadiseye sevk etmedim. Onları bu tutuma ben yönlendirmedim. Bu tutuma sebep olacak bir davranış benden sadır olmadıysa onların yaptığı bu azgın, zalim, haddini bilmez hallerinden bana bir hesap yoktur. Velakin fakat yani Allah Teala kulunu bir kere rahatla diyor. Tamam. Onlar sövdüler diye suçlu sen olmazsın. Onlar aşağıladılar diye suçlu sen olmazsın. Onlar cahillik, onlar haddini bilmezlik yaptılar diye hesabı sen vermezsin. Tamam ama velakin zikra leallehum yettekun. Fakat zikra öğüttür. Yani çok güzel bir şey öğrendik ha. Lütfen dikkat edin. Leallehum yettekun. Belki yaptıklarından sakınırlar. Belki yaptıkları işi vazgeçerler. Belki yaptıkları yanlışı görürler diye senin bu ayrılıp gitme tavrın bir öğüttür diyor Allah. Öğüt vermenin bir biçimi olur. Yani bazen bir meclisi kalkıp terk etmek yapılacak en güzel tepkilerden bir tanesi olabilir. Verilecek en güzel öğütlerden bir tanesi olabilir. Hatta ayette sözü edildiği gibi insanların haddini bilmezlerin Allah'ın ayetlerini hafife alarak konuştukları, saygısızlık yaptıkları ortamlarda cevap verip susturmak yerine orayı terk etmek verilecek en güzel cevaplardan bir tanesi olabilir. En güzel öğütlerden bir tanesi olabilir. Bu öğüt ne öğüdü olabilir? Bir, ya ne konuştuğunuzun farkında olun. Öğüdü olabilir. Ya da ya çok önemli bir konudan ne kadar seviyesiz bahsettiğinizi fark edin. Öğüdü olabilir. Ya da yahu hayatınızı etkilemesi gereken çok önemli bir konudan habersizsiniz. Ha bir de bunu mu aşağılayarak konuşuyorsunuz? Öğüdü olabilir. Ya iman ederler, iman etmezlerse bu tür saldırgan tavırlarını terk edebilirler. Yettegun kelimesinden bu ikisi anlamını da çıkartalım. Önemli bir konu. Ayetin sonunda Allah Teala leallahum yettekun, belki onlar, yani o saygısızlığı yapanlar sakınırlar diyor. Bu sakınma kelimesini takva kelimesi kullanıyor aslında. Takva kelimesinin Kur'an'da kullanılan birinci anlamının iman olduğunu biliyoruz. Allah sözü onlara sevk ediyor. Senin bu tavrından belki etkilenir de iman ederler. Ama bu zor bir ihtimal görünüyor. Çünkü çok saldırgan, aşağılık bir tavır sergiliyorlar. Hiç değilse bu tavırlarından vazgeçebilirler. Yani inkar edeceklerse bile inkarcılıklarını daha ciddi bir inkarcılığa dönüştürebilirler. İlişki kurulabilecek bir seviyeye de çekebilirler. Öyle olunca sen o zaman onlardan uzak dur. Senin onların yaptıklarından bir hesabın yoktur. Ama bu öğüt verme görevini de ihmal etmemelisin uyarısı var ayetlerde gördüğümüz kadarıyla. Allah izin verirse 70. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.